6. Bölüm Gilderoy Lockhart. Ancak ertesi gün Harry bir kere bile şöyle ağız tadıyla sırıtamadı. Her şey büyük salondaki kahvaltının ardından tepe aşağı gitmeye başladı. Sihirli tavan altındaki büyük kasvetli bulutlu bir kurşuni, dört binanın öğrencilerine ait uzun masaların üstü, kapaklı büyük kaseler içindeki yulaf lapaları, bal tabakları, kızarmış ekmek tepeleri ve pastırmayla doluydu. Harry ve Ron, Gryffindor masasında, Vampirlerle Seyahatler kitabını bir süt sürahisine dayamış olan Hermione'nin yanına oturdular. "Günaydın," derken sesinde hafif bir sertlik vardı. Harry onun okula geliş biçimlerini hala onaylamadığını anladı. Öte yandan Neville Longbottom onları neşeyle karşıladı. Neville yuvarlak yüzlü ve kaza yapmaya eğilimli bir çocuktu. Harry'nin tanıdığı kişiler içinde hafızası en zayıf insandı.
"Birazdan posta gelir. Sanırım büyükannem unuttuğum birkaç şeyi yolluyor."
Harry tam yulaf lapası yemeye başlamıştı ki tepede bir hışırtı duyuldu ve yüz kadar baykuş içeri daldı. Salonun tepesinde daireler çizerek gevezelik eden kalabalığın arasına mektuplar ve paketler bıraktılar. Büyük, yamru yumru bir paket Neville'ın başına çarpıp zıpladı. Bir saniye sonra ise kocaman, kurşuni renkte bir şey hepsinin üstüne süt ve tüy saçarak Hermione'nin sürahisinin içine düştü.
"Errol!"
dedi Ron, ıslanmış pejmürde baykuşu ayaklarından tutup çekerek. Errol baygın halde masaya yığıldı. Bacakları havadaydı. Gagasında da ıslak, kırmızı bir zarf vardı. Ron'un nefesi kesildi.
"Ah, hayır."
Hermione parmağının ucuyla yavaşçacık Errol'a dürttü.
"Tamam tamam, yaşıyor."
"O değil, bu."
Ron parmağıyla kırmızı zarfı işaret ediyordu. Zarf Harry'e hayli sıradan görünüyordu ama Ron ve Neville ona sanki patlamasını bekliyormuş gibi bakıyorlardı.
"Neler oluyor?" dedi Harry.
Ron ancak
bana bir çığırtkan göndermiş
diyebildi. Neville ürkekçe fısıldadı.
"Açsan iyi olur Ron. Açmamak daha kötü. Büyükannem bir seferinde bana bir tane göndermişti. Ben de yok saydım ve..."
yutkundu.
"Korkunçtu."
Harry önce onların taşlaşmış yüzlerine, sonra da kırmızı zarfa baktı.
"Bir çığırtkan nedir?"
diye sordu. Ama Ron'un bütün dikkati köşelerinden tütmeye başlayan mektup üzerinde odaklanmıştı.
"Aç,"
diye zorladı Neville.
"Birkaç dakikada bitip gider."
Ron titreyen elini uzatıp Errol'un gagasındaki zarfı aldı ve açtı. Neville parmaklarını kulaklarına tıkadı. Bir saniye bile geçmeden Harry onun niye böyle yaptığını anladı. Bir an için zarfın sahiden de patladığını sanmıştı. Koskoca salonu bir kükreyiş doldurdu, tavandan tozlar düşürdü.
"Arabayı çalmak ha! Seni okuldan atsalar hiç şaşmam. Hele benim ellerime geç de gör neler olacak. Arabanın gittiğini görünce babanla benim neler hissedeceğimizi hiç düşünmedin sanırım."
Mrs. Weasley'nin normalkinden 100 kere daha gürültülü olan feryatları masalardaki tabaklarla kaşıkları takırdattı ve taş duvarlardan sağır edici bir yoğunlukla yankılandı. Salonun her yanındaki insanlar çığırtkanın kime geldiğini görmek için dönüp bakıyorlardı. Ron iskemlesinde o kadar aşağı kaydı ki sadece vişne çürüğüne dönmüş alnı görülebiliyordu.
"Dün akşam Dumbledore'dan mektup geldi. Baban utançtan ölecek sandım. Biz seni bu şekilde davranasın diye yetiştirmedik. Sen de Harry de ölebilirdiniz."
Harry adı ne zaman geçecek diye merak ediyordu. Sanki kulak zarlarını zonklatan sesi duymuyormuş gibi görünmek için elinden geleni yaptı.
"Gerçekten iğrenç. Babana iş yerinde soruşturma açacaklar. Tümüyle senin kabahatin ve eğer küçük bir hata daha işlersen seni dosdoğru eve getireceğiz."
Ortalığa çınlayan bir sessizlik çöktü. Ron'un elinden düşen kırmızı zarf alev aldı ve kıvrılarak küle dönüştü. Harry ve Ron üstlerinden bir deprem dalgası geçmiş gibi nutku tutulmuş halde oturuyorlardı. Birkaç kişi güldü ve yavaş yavaş yeniden aralarında konuşmaya başladılar. Hermione vampirlerle seyahatleri kapatıp aşağı Ron'un kafasının tepesine baktı.
Ne beklediğini bilmiyorum Ron. Ama sen de bana bunu hak ettin deme.
Harry yulaf lapasını öteye etti. İçi suçluluk duygusuyla yanıyordu. Mr. Weasley iş yerinde bir soruşturmayla karşı karşıyaydı. Hem de yaz boyu Mr. ve Mrs. Weasley'nin onun için yaptıklarından sonra. Ama bunun üzerinde duracak vakti olmadı. Profesör McGonagall, Gryffindor masasında dolaşarak ders programı dağıtıyordu. Harry kendisininkini aldı. İlk olarak Hufflepuff'larla bitki bilim dersleri olduğunu gördü. Harry, Ron ve Hermione şatodan birlikte ayrılıp sebze tarhını geçtiler ve sihirli bitkilerin bulunduğu seralara doğru gittiler. Çığırtkan hiç değilse bir tek işe yaramıştı. Hermione onların yeterince cezalandırıldığını düşündüğü için şimdi yeniden tam anlamıyla dostça davranıyordu. Seralara yaklaşınca sınıfın geri kalanının orada durmuş Profesör Sprout'u beklediğini gördüler. Harry, Ron ve Hermione henüz onlara katılmıştı ki profesör yanında uzun adımlar atarak çimenliği geçen Gilderoy Lockhart'la göründü. Profesör Sprout'un kolları bandajlarla doluydu. Birden vicdan azabına kapılan Harry, uzakta dallarından birkaç tanesi askıya alınmış olan şamarcı söğütü gördü. Profesör Sprout, tıknaz, küçük bir cadıydı. Uçuşan saçlarının üstüne yamalı bir şapka takardı. Giysilerinde genellikle bol miktarda toprak bulunurdu. Tırnakları da Petunia teyzenin baygınlık geçirmesine yetebilirdi. Ancak Gilderoy Lockhart, fiyakayla yerine oturtulmuş, kenarları altın işlemeli turkuaz bir şapkanın altındaki saçları ve uçuşan turkuaz cübbesiyle lekesiz görünüyordu.
"Ah, hepinize merhaba,"
diye seslendi orada toplanmış öğrencilere gülümseyen Lockhart.
"Profesör Sprout'a bir şamarcı söğütün aslında nasıl tedavi edilmesi gerektiğini gösteriyordum. Hepsi bu. Ama benim bitki bilimde ondan iyi olduğum fikrine kapılmanızı istemiyorum elbette. Ben sadece seyahatlerimde bu egzotik bitkiler gibilerini daha sık gördüm. O kadar."
Her zamanki neşesinden yoksun görünen, belirgin biçimde canı sıkkın olan Profesör Sprout, "Bugün 3 numaralı seradayız arkadaşlar," dedi. Bir ilgi mırıltısı dolaştı. Daha önce sadece 1 numaralı serada çalışmışlardı. 3 numaralı serada ise çok daha ilginç ve tehlikeli bitkiler vardı. Profesör Sprout belinden koca bir anahtar çıkarıp kapıyı açtı. Harry'nin burnuna ıslak toprak ve gübre kokusu geldi. Bu koku tavandan sarkan şemsiye boyundaki bir takım dev çiçeklerin ağır rayihasına karışmıştı. Tam Ron ve Hermione'nin ardından içeri girecekti ki Lockhart'ın eli uzandı.
"Harry, seninle konuşmak istiyorum. Biraz gecikse bir sakıncası yok, değil mi Profesör Sprout?"
Profesör Sprout'un yüzünün hemen asılmasına bakılırsa vardı. Ama Lockhart,
"Tamam öyleyse,"
dedi ve sera kapısını onun suratına kapattı.
"Harry,"
dedi Lockhart. Başını sallarken koca beyaz dişleri güneş ışığında parıldıyordu.
"Harry, Harry, Harry."
Neye uğradığını şaşıran Harry bir şey demedi.
"Duyduğum zaman, tabii ki benim kabahatim. Kendi kendimi tekmeleyebilirdim."
Harry'nin onun neden söz ettiği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Tam bunu söyleyecekti ki Lockhart devam etti.
"Daha büyük bir şok geçirdiğimi hatırlamıyorum. Hogwarts'a bir arabayla uçarak gelmek. Tabii bunu niye yaptığını hemen anladım. Öyle belli oluyor ki... Harry, Harry, Harry."
Konuşmazken bile nasıl yapıyorsa becerip de o parlak dişlerin her birisini teker teker gösterebilmesi hayret verici bir şeydi.
"Sana şöhreti tattırdım, değil mi?"
dedi Lockhart.
"Virüs bulaştı. Benimle birlikte gazetenin birinci sayfasına çıktın. Ve bir kere daha olsun diye sabırsızlandın."
"Aa, hayır profesör, bakın..."
"Harry, Harry, Harry,"
dedi Lockhart uzanıp onun omzunu tutarak.
"Anlıyorum ben. İlk kez tattıktan sonra biraz daha istemen doğal. Sana onu tattırdığım için de kendime kusur buluyorum. Çünkü başına vuracağı belliydi. Ama anlıyorsun ya delikanlı, Seni fark etsinler diye arabaları uçuramazsın. Biraz sakinleş, tamam mı? Büyüdüğün zaman onları yapmak için çok vaktin olacak.
Evet evet, ne düşündüğünü biliyorum. Onun için söylemesi kolay. O zaten uluslararası şöhrete sahip bir büyücü diyeceksin. Ama ben 12 yaşındayken bir hiçtim. Şimdi senin olduğun gibi. Hatta senden bile az tanındığımı söyleyebilirim. Yani senin adını duymuş birkaç kişi vardı, değil mi? Adı anılmaması gereken kişiyle olanlar falan.
Harry'nin alnındaki şimşek izine baktı.
Biliyorum, biliyorum. Bunlar 5 kere üst üste cadı gündeminin en büyüleyici tebessüm ödülünü almak kadar iyi değil. Yani benim gibi. Ama bir başlangıç Harry, bir başlangıç.
Harry'e candan bir edayla göz kırptı ve uzaklaştı. Harry şaşkınlıktan birkaç dakika olduğu yerde kala kaldı. Sonra Sera'da dersi olduğunu hatırlayarak kapıyı açıp içeri süzüldü. Profesör Sprout, Sera'nın ortasındaki ayaklıklı bir sıranın arkasında duruyordu. Sıranın üstünde farklı renklerde 20 çift kulaklık vardı. Harry, Ron'la Hermione arasında yerini alınca,
''Bugün adam otlarını yeniden saksılara ekiyoruz.''
dedi.
''Kim bana adam otlarının özelliklerini söyleyebilir bakalım?''
Elini ilk kaldıranın Hermione olmasına kimse şaşmadı. ''Adam otu ya da adam kökü. Şifalı bir bitkidir.'' dedi Hermione. Her zamanki gibi ders kitabını yutmuşa benziyordu. ''Biçimleri değiştirilmiş ya da lanete uğramış kişileri eski hallerine döndürmede kullanılır.''
''Mükemmel.'' Gryffindor'a 10 puan. Adam otu, birçok panzehirin önemli bir parçasını oluşturur. Ancak aynı zamanda zararlıdır. Niye olduğunu kim söyleyebilir?
Hermione elini gene ok gibi kaldırırken az daha Harry'nin gözlüğüne çarpıyordu. Hemen, adam otunun çığlığı duyan kişi için ölümcüldür, dedi.
Aynen, 10 puan daha al. Şimdi... Elimizdeki adam otları henüz çok genç.
Konuşurken bir sıra derin tepsiye işaret etti. Herkes daha iyi görmek için ayaklarını sürüyerek öne geldi. İçinde morumsu yeşil renkte 100 kadar püsküllü küçük bitki sıra sıra duruyordu. Hermione'nin adam otu çığlığıyla neyi kastettiği konusunda en ufak bir fikri olmayan Harry'e hayli sıradan göründüler. Profesör Sprout, "Herkes bir çift kulaklık alsın." dedi. Herkes pembe ve yumuşak tüylü olmayan bir kulaklık bulmaya çalışırken bir itiş kakış oldu.
Size takın dediğim zaman kulaklarınızın tamamen tıkalı olduğundan emin olun. Tehlike geçip de çıkarma vakti gelince ben size tamam işareti vereceğim. Hadi bakalım, takın kulaklıkları.
Harry kulaklığını kulağına taktı. Sesi tamamen kestiler. Profesör Sprout kendi kulaklarına pembe yumuşacık tüylü kulaklık taktıktan sonra cübbesinin kollarını sıvadı, püsküllü bitkilerden birini sıkıca yakaladı ve iyice çekti. Harry kimsenin duyamayacağı bir şaşkınlık soluğu koyuverdi. Topraktan kök yerine küçük, çamurlu ve son derece çirkin bir bebek çıkmıştı. Yapraklar hemen kafasından çıkıyordu. Açık yeşil, benekli bir cildi vardı. Ve besbelli ki ciğerlerinin tüm gücüyle haykırıyordu. Profesör Sprout masanın altından koca bir saksı alarak adam otunu içine daldırdı. Sadece püsküllü yaprakları görünür kalana kadar onu koyu renk, nemli doğal gübrenin içine gömdü. Ellerinin tozunu silkeledi, baş parmağını kaldırıp tamam işareti verdi ve kendi kulaklığını çıkardı. Adam otlarımız henüz sadece fide oldukları için çığlıkları da şimdilik öldürmez, dedi sakin sakin. Bir begonyaya su vermekten daha heyecan verici bir şey yapmamış gibiydi.
Gene de birkaç saat baygın kalmanıza yol açarlar. Geri döndükten sonraki ilk gününüzü kaçırmak istemeyeceğinizden emin olduğum için kulaklıklarınızın sıkı sıkı yerinde olduğundan emin olun diyorum. Toparlanma vakti gelince ben dikkatinizi çekerim. Her tepsiye 4 kişi. Burada çok saksı var. Doğal gübre oradaki çuvallarda. Zehirli tentakulaya da dikkat edin. Dişleri çıkıyor.
Konuşurken dikenli, koyu kırmızı bir bitkiye sağlam bir tokat attı. Böylece sinsi sinsi onun omzunda ilerleyen uzun antenlerini geri çekmesini sağladı. Harry, Ron ve Hermione'ye Harry'nin yüzünü bildiği ama daha önce hiç konuşmamış olduğu kıvırcık saçlı, Hufflepuff'lı bir oğlan katılmıştı. Çocuk neşeyle "Justin Finch Fletchley," dedi Harry'nin elini sıkarak. "Kim olduğunu biliyorum tabii. Meşhur Harry Potter. Sen de Hermione Granger'sın. Her şeyin birincisi." Hermione kendi eli de sıkılırken gülümsedi. "Ve Ron Weasley. Uçan araba senindi değil mi?" Ron gülümsemedi. Besbelli çığırtkan henüz aklından çıkmamıştı. Justin saksılarını ejderha pisliği gübresiyle doldurmaya başlarlarken "O Lockhart da çok esaslı değil mi?" dedi. "Ne kadar cesur adam. Kitaplarını okudunuz mu? Beni telefon kulübesinde bir kurt adam kıstırmış olsa korkudan ölürdüm. Ama o sakin kalmış ve pat. Muhteşem yani." "Ben Ethan'a yazılmıştım biliyor musunuz? Onun yerine buraya geldiğim için ne kadar sevindiğimi size anlatamam. Tabii annem biraz hayal kırıklığına uğradı ama sanırım ona Lockhart'ın kitaplarını okuttuğundan beri ailede tam eğitim görmüş bir büyücü bulunmasının ne kadar işe yarayacağını anlamaya başladı." Ondan sonra pek konuşma şansları olmadı. Kulaklıklarını yeniden takmışlardı ve adam otları üzerinde yoğunlaşmaları gerekiyordu. Profesör Sprout çok kolay bir iş yapıyor gibi davranmıştı. Ama değildi. Adam otları topraktan çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. Ama tekrar içeri girmekten de hoşlanmıyorlardı. Kıvranıyorlar, tekme atıyorlar, sağlam küçük yumruklarını savuruyorlar ve dişlerini gıcırdatıyorlardı. Harry pek şişman bir tanesini bir saksıya sıkıştırmak için tam 10 dakika uğraştı. Dersin sonunda herkes gibi Harry de kanter içinde kalmıştı. Her yeri ağrıyordu ve toprağa bulanmıştı. Çabucak bir duş almak için yorgun argın şatoya döndüler. Sonra da Gryffindorlar biçim değiştirme dersine koştu. Profesör McGonagall'ın dersleri her zaman zordu. Ama bugün daha da zorlaşmış gibiydi. Harry'nin geçen yıl öğrendiği her şey yaz sırasında aklından çıkıp gitmişti sanki. Sözde kın kanatlı bir böceği düğmeye dönüştürmesi gerekiyordu. Ama bütün yaptığı, asasından kaçarak sıranın üstünde oradan oraya kaçan böceğine iyice egzersiz yaptırmak oldu. Ron'un daha da ciddi sorunları vardı. Ödünç aldığı büyülü seloteyple asasını yamamıştı ama asa tamir edilemeyecek kadar hasar görmüş gibiydi. Çatırdayıp duruyor, olmadık zamanda kıvılcımlar saçıyordu. Ve Ron böceğine biçim değiştirtmeye kalkışınca onu çürük yumurta kokan kalın kurşuni bir duman içinde bırakıyordu. Ne yaptığını göremeyen Ron kazayla böceği dirseğiyle ezdi ve yenisini istemek zorunda kaldı. Profesör McGonagall bu durumdan hiç memnun kalmadı. Harry öğle yemeği çanını duyunca rahat bir nefes aldı. Beyni sıkılmış sünger gibiydi. O ve Ron dışında herkes tek sıra olup sınıfı terk etti. Ama Ron hala çıldırmış gibi asasını sıraya vurup duruyordu.
"Aptal, işe yaramaz şey."
"Harry, eve yazıp başka bir tane iste," dedi asa maytap misali bir çatçut bombardımanı çıkarırken.
"Ya evet, sonra da bir çığırtkan daha yollasınlar değil mi?"
dedi Ron, şimdi tıslayan asasını çantasına koyarken.
"Asanın kırılması senin kabahatin."
Birlikte yemeğe indiler. Hermione'nin onlara biçim değiştirme dersinde yaptığı bir avuç kusursuz palto düğmesini göstermesi Ron'un moralini düzeltmedi doğrusu. Harry telaşla konuyu değiştirerek "Öğleden sonra ne var?" diye sordu. Hermione hemen "Karanlık sanatlara karşı savunma," dedi. Ron onun ders programını kaparak "Neden Lockhart'ın derslerinin etrafına küçük kalpler çizdin?" diye sordu. Hermione kıpkırmızı kesilerek programını kaptı. Yemeklerini bitirip dışarı, üstü kapalı avluya çıktılar. Hermione taş bir basamağa oturup burnunu yeniden vampirlerle seyahatlere gömdü. Harry ve Ron birkaç dakika Quidditch üzerine konuştular. Derken Harry çok yakından izlendiğini fark etti. Başını kaldırınca önceki gece seçmen şapkayı başına takarken gördüğü minicik, kurşuni saçlı oğlanın donup kalmış gibi gözlerini dikmiş, kendisine baktığını gördü. Normal bir Muggle fotoğraf makinesini andıran bir şeye sıkı sıkı sarılmıştı. Harry ona baktığı an Yüzü parlak kırmızı bir renk aldı.
Tamam mı Harry, ben Colin Creevy'yim,
dedi nefes nefese. İleri doğru da ürkek bir adım attı. Kamerayı umutla havaya kaldırarak,
ben de Gryffindor'dayım,
dedi.
Sence, yani sakıncası yoksa bir resim çekebilir miyim?
Harry boş boş, resim mi? Diye tekrarladı. Colin Creevy hevesle daha da öne gelerek,
seninle tanıştığımı kanıtlamak için,
dedi.
Hakkındaki her şeyi biliyorum. Herkes bana anlattı. Kim olduğunu bilirsin sen, seni öldürmeye kalkınca nasıl hayatta kaldığını, onun nasıl yok olduğunu falan ve başında hala şimşek şeklinde bir yara izi olduğunu.
Bakışları Harry'nin saçlarının başladığı yeri taradı.
Ve yatakhanemdeki bir çocuk diyor ki, eğer doğru iksirle banyo edersem resimler hareket edermiş.
Colin büyük, ürpertili bir heyecan soluğu aldı ve
''Burası müthiş ama, değil mi?''
dedi.
''Hogwarts'tan mektup gelene kadar yapabildiğim o tuhaf şeylerin sihir olduğunu bilmiyordum. Babam sütçüdür, o da inanamadı. Ben de bir sürü fotoğraf çekip eve ona yolluyorum. Ve senin de bir fotoğrafını çekersem iyi olacak.''
Yalvarırcasına Harry'e baktı.
''Belki arkadaşın çeker, ben de senin yanında dururum ha? Ve sonra imzalayabilir misin?''
''İmzalı fotoğraf mı? İmzalı fotoğraflar mı dağıtıyorsun, Potter?''
Draco Malfoy'un sesi yüksek ve incitici, avlu boyunca yankılandı. Colin'in tam arkasında durmuştu. İki yanında Hogwarts'tayken hep olduğu gibi iri yarı ve serseri kılıklı yardakçıları Crabbe ve Goyle vardı. Malfoy kalabalığa doğru
''Herkes sıraya girsin!''
diye bağırdı.
''Harry Potter imzalı fotoğraf dağıtıyor!''
Harry öfkeyle yumruklarını sıkarak
''Hayır, dağıtmıyorum!''
dedi.
''Kes sesini Malfoy!''
Bütün gövdesi aşağı yukarı Crabbe'in boynu kalınlığındaki Colin
''Kıskanıyorsun o kadar!''
dedi şarkı söyler gibi. Avludakilerin yarısı dinlediği için artık haykırması gerekmeyen Malfoy
''Kıskanmak mı?''
dedi.
''Neyi?''
''Ben başımı kaplayan pis bir yara izi istemiyorum, sağ olun. Bana kalırsa kafayı deldirmek insana özel yapmaz.''
Crabbe ve Goyle aptal aptal kişniyorlardı.
''Sümüklü böcek ye Malfoy!''
dedi Ron öfkeyle. Crabbe gülmeyi kesti ve koca yumruklarını tehdit edici bir şekilde birbirine sürtmeye başladı.
''Dikkat et Weasley!''
diye dudak büktü Malfoy.
''Başına dert açmak istemezsin, değil mi? Yoksa anneciğin gelip seni yaka paça götürür.''
Tiz, insanın içine işleyen bir sesle
''Eğer küçük bir hata daha işlersen!''
diye bağırdı. Yakınlarda duran bir grup Slytherin 5. sınıf öğrencisi buna yüksek sesle güldüler. Malfoy
''Weasley imzalı bir fotoğraf istiyor, Potter!''
diye aptal aptal gülümsedi.
''Ailesinin o evinden daha çok para edebilir.''
Ron tam büyülü selotayipli asasını çıkarmıştı ki Hermione vampirlerle seyahatleri pat diye kapattı ve fısıldadı.
''Dikkat et.''
''Ne oluyor? Neler oluyor?''
Gilderoy Lockhart turkuaz cübbesi arkasında dalgalanarak uzun adımlarla onlara doğru geliyordu.
''Kim imzalı fotoğraf dağıtıyor?''
Harry konuşmaya niyetlenirken Lockhart omzuna kolunu atıverince vazgeçti. Pek neşeli görünen Lockhart gürledi.
''Sormamalıydım. Gene karşılaştık Harry.''
Lockhart'ın yanına yapışmış, küçük düşmenin utancıyla alev alev yanan Harry, Malfoy'un marifet yapmış gibi sırıtarak kalabalığa karıştığını gördü.
''Gel bakalım Mr. Creevy.''
dedi Lockhart Colin'e gülümseyerek.
''İkili bir portre. Bundan alası can sağlığı. Hem ikimiz de imzalayacağız.''
Colin el yordamıyla fotoğraf makinesini arandı ve arkalarında çalan zil öğleden sonra derslerinin başladığını duyururken onların resmini çekti. Lockhart kalabalığa
''Hadi bakalım, yürüyün.''
diye seslendi ve kendisi de
Keşke iyi bir yok olma büyüsü bilseydim diye düşünen Harry yanına yapışmış halde şatoya yürümeye koyuldu. Bir yandan kapıdan içeri girerlerken Lockhart baba edasıyla
"Bilgi olana tek söz yeter Harry," dedi. "Orada genç Creevy ile sana siper oldum. Benim de fotoğrafımı çekince okul arkadaşların senin pek fazla ortaya çıktığını düşünmezdi."
Harry'nin kekelemelerine hiç kulak vermeyen Lockhart, gözlerini dikmiş onlara bakan öğrencilerin sıralandığı bir koridor boyunca ve merdivenden yukarı onu sürükledi.
"Sana şunu söyleyeyim ki, meslek hayatının bu aşamasında imzalı fotoğraf dağıtmak akıllıca bir iş değil. Doğruyu söylemek gerekirse biraz kendini beğenmiş görünürsün Harry. Elbette bir gün benim gibi nereye gitsen el altında bir deste bulundurmak zorunda kalabilirsin ama..."
Bir kıkırtı koyuverdi.
"Henüz o noktaya gelmedin sanırım."
Lockhart'ın ders vereceği sınıfa gelmişlerdi. O da Harry'i sonunda bıraktı. Harry cübbesini düzeltip sınıfın en arkasında bir sıraya gitti. Orada önüne Lockhart'ın 7 kitabını birden yığın yapıp dizdi ki gerçek olanına bakmaktan kaçınabilsin. Sınıfın geri kalanı şamata yaparak içeri girdi. Ron ve Hermione Harry'nin iki yanına oturdular. Ron,
"Yüzünde yumurta pişirilebilirdi," dedi.
"Sen dua et de Creevy ile Ginny karşılaşmasın. Yoksa bir Harry Potter hayranları kulübü kurarlar."
"Kes sesini," diye onu susturdu Harry. Hayatta en son ihtiyacı olan şey Lockhart'ın Harry Potter hayranları kulübü laflarını duymasıydı. Bütün sınıf oturunca Lockhart yüksek sesle boğazını temizledi ve odaya sessizlik çöktü. Öne doğru uzandı. Neville Longbottom'un İfritlerle Geziler kitabını aldı. Kapağındaki kendi göz kırpan portresini gösterecek şekilde tuttu.
"Ben,"
dedi, resmi işaret edip kendisi de göz kırparak,
"Gilderoy Lockhart'ım. Merlin nişanı, 3. sınıf, Karanlık Sanatlar Savunma Birliği'nin onur üyesi ve 5 kere üst üste Cadılar Gündemi'nin en büyüleyici tebessüm ödülü sahibi. Ama bundan söz etmem ben. Ölüm perisi Bandon'dan ona tebessüm ederek kurtulmadım."
Gülmelerini bekledi. Birkaç kişi isteksizce gülümsedi.
"Görüyorum ki hepiniz kitaplarımı tam takım almışsınız. Aferin. Bugün küçük bir testle başlarız diye düşündüm. Merak edecek bir şey yok. Onların ne kadar okuduğunuzu, ne kadarını hazmettiğinizi görmek için."
Test kağıtlarını dağıttıktan sonra yeniden sınıfın ön tarafına döndü ve
"30 dakikanız var,"
dedi.
"Başlayın. Şimdi."
Harry kağıda bakıp soruları okudu. 1. Gilderoy Lockhart'ın en sevdiği renk nedir? 2. Gilderoy Lockhart'ın gizli emeli nedir? 3. Sizce Gilderoy Lockhart'ın bugüne kadarki en büyük başarısı nedir? Böyle devam edip gidiyordu işte. 3 sayfadan da fazla sürüyordu. En son soru şuydu. 54. Gilderoy Lockhart'ın doğum günü ne zaman ve ona verilecek en ideal armağan ne olabilir? Yarım saat sonra Lockhart kağıtları topladı ve sınıfın önünde onlara bir göz gezdirdi.
"Çok, hemen hemen hiçbiriniz benim en sevdiğim rengin leylak rengi olduğunu hatırlamamış. Yetiyle geçen yılda, öyle söylüyorum. Bazılarınızın da Kurt Adamlarla Yollarda'yı daha dikkatli okuması gerekiyor. 12. bölümde ideal doğum günü armağanımın bütün sihir insanlarıyla sihirden uzak olanlar arasında uyum sağlanması olacağını söylüyorum. Ama Ogden'ın eski ateş viskisinden büyük bir şişeye de hayır demem doğrusu."
Onlara yeniden çapkınca göz kırptı. Ron, Lockhart'a yüzünde bir inanamazlık ifadesiyle bakmaya başladı. Önde oturan Seamus Finnegan ve Dean Thomas sessiz kahkahalarla sarsılıyorlardı. Öte yandan Hermione, Lockhart'ı kendinden geçmiş gibi dinliyordu. Adı söylenince irkildi.
"Ama Miss Hermione Granger, gizli emelimin dünyayı kötülükten kurtarmak ve kendi saç bakımı iksirleri setimi pazarlamak olduğunu biliyor. İyi kız. Aslında..."
Onun sınav kağıtlarına bakarak,
"Tam not. Miss Hermione Granger nerede?
Hermione titreyen elini kaldırdı.
Mükemmel!
Diye ağzı kulaklarında tebessüm etti Lockhart.
Adeta mükemmel. Gryffindor için 10 puan. Ve şimdi işimize dönelim.
Masasının arkasına eğildi ve büyük, kapaklı bir kafesi alarak üstüne koydu.
Şimdi sizi uyarıyorum. Siz büyücü takımını, malum, en berbat yaratıklara karşı uyarmak benim görevim. Kendinizi bu odada en pis korkularınızla karşı karşıya bulabilirsiniz. Bilin ki ben buradayken size hiçbir zarar gelmez. Sizden sadece sakin kalmanızı istiyorum.
Harry her şeye rağmen kafese daha iyi bakmak için kitap yığınının yanında eğildi. Lockhart elini kapağın üstüne koydu. Dean ve Seamus artık gülmeyi kesmişti. Neville ise ön sıradaki yerinde sinmiş oturuyordu. Lockhart alçak sesle
''Sizden çığlık atmamanızı istemeliyim.''
dedi.
''Onları tahrik edebilir.''
Ve bütün sınıf nefesini tutarken Lockhart tek hamlede kapağı açtı.
''Evet.''
dedi dramatik biçimde.
''Taze yakalanmış Cornwall cin perileri.''
Seamus Finnegan kendini tutamadı. Lockhart'ın bile dehşet çığlığı sayamayacağı bir kahkaha patlattı.
''Evet.''
diye gülümsedi Lockhart ona.
Yani pek de tehlikeli sayılmazlar değil mi?
Diye kıkırdadı Seamus. Lockhart parmağını sinir bozucu bir şekilde sallayarak
o kadar emin olma
dedi.
Küçük keratalar şeytan gibi numaracı olabilir.
Cin periler elektrik mavisiydi. Boyları da 20 santim kadardı. Sivri yüzleri vardı. Sesleri de öyle tizdi ki insan bir sürü yarasanın tartışmasını dinler gibi oluyordu. Kapak kalkar kalkmaz anlaşılmaz bir şeyler konuşarak kendilerini oradan oraya atmaya başladılar. Parmaklıkları zangırdatıp en yakındakinlere bakarak yüzlerini acayip şekillere soktular.
Peki öyleyse,
dedi Lockhart yüksek sesle.
Bakalım onlarla nasıl başa çıkacaksınız?
Sonra da kafesi açtı. Pandomimden farksızdı. Cin periler roket gibi her yöne fırladı gitti. İkisi Neville'ı kulaklarından yakalayıp havaya kaldırdı. Birkaçı dosdoğru pencereden dışarı fırlayıp arka sırayı kırık cam parçalarına buladı. Geri kalanı da saldıran bir gergedandan daha etkin biçimde sınıfı dağıtmaya koyuldu. Mürekkep şişelerini alıp sınıfın her yanına püskürttüler. Kitaplarla kağıtları parçaladılar. Duvardaki resimleri yırttılar. Çöp tenekesini ters yüz çevirdiler. Çantalarla kitapları yakalayıp kırık camdan dışarı attılar. Birkaç dakika sonra öğrencilerin yarısı sıralarının altına saklanmıştı. Neville da tavandaki kollu avizeden sarkıyordu.
''Tamam bakalım, toplayın onları, toplayın. Sadece cin peri bunlar.''
diye bağırdı Lockhart. Kollarını sıvadı, asasını çıkardı ve böğürdü.
''Peski piksi, pesternomi!''
Hiç mi hiç faydası olmadı. Cin perilerden biri Lockhart'ın asasını alıp onu da camdan dışarı attı. Lockhart yutkundu ve kendi masasının altına girdi. Bir saniye sonra da kollu şamdan bel verince düşen Neville'ın altında ezilmekten güç bela kurtuldu. Zil çaldı, herkes deli gibi çıkışa koştu. Bunu izleyen görece sakinlikle Lockhart doğruldu. Hemen hemen kapıya varmış olan Harry, Ron ve Hermione'yi gördü. Ve
''Onları yeniden kafese koymanızı sizi üçünüzden isteyeyim.''
dedi. Yanlarından geçti, kapıyı arkasından çekiverdi. Geri kalan cin perilerden biri kulağından ısırıp canını acıtınca Ron
''Olup bitenlere inanabiliyor musunuz?''
diye gürledi. Hermione
''Bize birinci elden deneyim kazandırmak istiyor.'' dedi.
Bir yandan da akıllıca bir dondurma büyüsüyle aynı anda iki cin periyi hareketsiz hale getirip kafeslerine tıkmıştı.
''Birinci elden mi?''
dedi Harry. Ona dilini çıkaran ve ulaşamayacağı bir yere dans ederek kaçan bir cin periyi tutmaya çalışırken.
''Hermione, ne yaptığı konusunda zerrece fikri yoktu.''
Saçma, dedi Hermione. Kitaplarını okudunuz. Yaptığı bütün o şaşırtıcı şeylere baksanıza.
Yaptığını söylediği,
diye mırıldandı Ron.